Ayrım 3.
Başka şarkı adları da söyledi. Birkaç şarkı sözü sattı ve yeniden beni gördü. Durdu, bir el işaretiyle yanına çağırdı. Yaklaş ufaklık. Gülerek dediğini yaptım. Arkamdan gelmeyi bırakacak mısın, bırakmayacak mısın? Hayır efendim, bırakmayacağım. Yeryüzünde hiç kimse sizin kadar güzel şarkı söyleyemez. Sözlerim hoşuna gitmişti. Beni başından atmak gelmiyordu içinden. Kazanmaya başladığımı anladım. Ama sülük gibisin dedi. Vicente Celestino ve Chico Viola kadar iyi söyleyip söylemediğinizi anlamak için size yapıştım. Üstelik onlardan çok daha iyi söylüyorsunuz. İyice gevşemişti, güldü. Onları hiç dinledin mi ufaklık? Evet bayım. Doktor Adaugto Luz'un gramofonunda dinledim. Herhalde gramofon eski, iğne de kötüydü. Hayır efendim, yeni alınmış pırıl pırıl bir gramofondu. Siz daha iyi söylüyorsunuz. Bir şey daha düşündüm ben. Söyle bakalım. Sizinle geliyorum, tamam mı? Şarkı sözlerinin kaça satılacağını bana öğretirsiniz. Siz şarkı söylersiniz, ben bunları satarım. İnsanlar çocuklardan her şeyi kolaylıkla alırlar. Fena buluş değil ufaklık, ama şunu kafana koy. Gelirsen istediğin için gelirsin, sana ayrıca para veremem. Benim de bir şey istediğim yok zaten. Öyleyse niçin geliyorsun? Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum, öğrenmekten hoşlanıyorum. Fanny bence dünyanın en güzel şarkısı. Hem sonra akşam olduğunda iyi satış yaptığınızı görürseniz, kimsenin almadığı eski bir şarkı yaprağını ablama götürmem için bana verebilirsiniz belki de. Şapkasını çıkardı ve saçlarının en kısa olduğu yerde kafasını kaşıdı. Gloria adında bir ablam var diye sözlerimi sürdürdüm. Şarkı sözlerini ona götüreceğim. Peki öyleyse hadi. Başladık birlikte şarkı söylemeye ve şarkı sözü satmaya. O söylüyor, ben öğreniyordum. Öğlen olduğunda düşünceli düşünceli yüzüme baktı. Öğle yemeğine gitmiyor musunuz? İşimiz bitmeden hayır. Yeniden kafasını kaşıdı. Sonra gel bir şeyler yiyelim dedi. Çerez sokağında bir kahveye oturduk. Çantasının dibinden koca bir sandviç çıkardı. Belinden bıçağını çekti. Korkunç bir bıçaktı. Sandviçten bir parça kesip bana verdi. Sonra küçük bir bardak içki yuvarladı ve yemeğimizle birlikte içmemiz için iki limonata ısmarladı. Sandviçi ağzına götürürken dikkatle beni inceliyordu. Gözlerinde hoşnut olduğunu gösteren bir anlam vardı. Biliyor musun ufaklık, bana uğur getiriyorsun. Yığınla çocuğun var ama bana yardım etmesi için birini bile yanıma almayı hiç düşünmedim. Limonatasından koca bir yudum aldı. Kaç yaşındasın? 5, 6, 5. 5 mi 6 mı? Daha 6 yaşını doldurmadım. Peki ama çok zeki ve tatlı bir çocuksun. Bu dediğin gelecek salıda buluşacağımız anlamına mı geliyor? Güldü. İstersen evet. Elbette istiyorum ama ablamı ayarlamam gerek. Anlayış gösterecektir. İyi de olacak. Çünkü garın öbür yanına hiç gitmedim. Oraya gideceğimi nereden biliyorsun? Çünkü her salı yolunuzu bekliyorum da bir salı günü geliyor, bir salı gelmiyorsunuz. Bunun üzerine demir yolunun öbür yanına gittiğinizi düşündüm. Bakın hele şu yaramaza, adın ne senin? Zeze. Benimki Ario Valdo. Tokalaşalım. Dostluğumuzu ölünceye kadar mühürlemek için elimi avuçlarına aldı. Gloria'yı inandırmak pek güç olmadı. Ama Zeze, haftada bir gün derslerin ne olacak? Ona defterimi gösterdim. Ödevlerimin hepsi temiz yapılmış, iyi yazılmıştı. Notlar çok iyiydi. Aritmetik defterim de öyleydi. Gaudí'yi okumada da sınıfın en iyisiyim. Yine de karar veremiyordu. Okuduğumuz şeyi 6 ay boyunca yineleyip duruyoruz. Hep de aynı konular. O eşek sürüsünün bunları öğrenmesi için dünya kadar zaman gerek. Güldü. O ne biçim söz o Zeze? Ama doğru söylüyorum Gloria. İnsan şarkı söyleyerek çok daha fazla şey öğreniyor. Öğrendiğim bütün yenilikleri bilmek istiyor musun? Sonra Edmundo Dayı açıklamasını da yaptı. Talihsizlik, göksel boşluk gibi kavramlar. Üstelik sana da her hafta bir şarkı sözü getireceğim ve dünyanın en güzel şeylerini öğreteceğim. Kabul, ama bir başka sorun var. Babam senin salı günü öğle yemeğine gelmediğini anlayınca ona ne diyeceğiz? Hiçbir şey olmaz, sorarsa yalan söylersin. Dindin haya öğle yemeğine gitti dersin. Nazinana'ya bir şey götürdüğümü, orada yemeğe kaldığımı söylersin. Tanrım, neyse ki bu yalnızca bir düşünceydi. Çünkü o cadaloz kadın yaptığımı bir öğrenirse... Gloria sonunda kabul etti. Bu işin yeni yaramazlıklar bulmama engel olacağını ve daha az dayak yememe yol açacağını biliyordu. Hem sonra çarşamba günleri portakal ağaçlarının altında oturup ona şarkı öğretmek de güzeldi. Salı günü sanki hiç gelmeyecek gibiydi. Bay Arivaldo'yu istasyonda beklerdim. Treni kaçırmazsa 8:30'da gelirdi. Her şeyi inceleyerek her yere dalıp çıkardım. Pastanenin önünden geçmeyi ve insanların garın merdivenlerinden inişini seyretmeyi severdim. Pabuç boyamak için iyi bir yerdi burası ama Gloria boyacılığı yasaklamıştı. Çünkü polis beni kovalayıp sandığımı alabilirdi. En tehlikelisi de tren vardı. Ancak Bay Arivaldo elimi tutarsa gidebilirdim demir yolunun yakınına. Üzerinden geçen köprüde bile elimi tutması gerekiyordu. Telaşla geldiğini görürdüm. Fanny'den beri müşterilerin isteklerini bildiğime kesinlikle inanıyordu. Garın önünde fabrika bahçesinin karşısındaki duvarın üzerine otururduk. Sayfaları çevirir ve başlangıcını söyleyerek şarkıyı bana öğretirdi. Beğenmezsem bir başkasına geçerdi. Bu yeni bir parça adı, numaracı. Söylemeye koyuldu. Bir daha söyleyin, sonunu yineledi. Fanny ve tangolarla birlikte Bay Arivaldo hepsini satacağız. Güneş ışığı ve tozla kaplı yollara arşınlıyorduk. Yazın geldiğini bildiren ötücü kuşlardık. Ortalığı çın çın dolduran güzel sesi sabaha uyandırırdı. Günün, ayın, yılın şarkısı Chico Viola'nın pilav okuduğu numaracı. Ay doğar gümüş tepsi, yemyeşil dağın tepesinde, sevgilisinin penceresinde aşık çalıp söyler şarkısını. Tutku dolu sesiyle, inleyen gitarının telleriyle, gecenin şarkıcısı dile getirir sevgilisine kalbinin ona söylediklerini. Burada durur, başıyla tempo tutar ve ben incecik sesimle ona katılırdım. Ey büyüleyici kadının güzel görüntüsü, ah bir mihrap dikebilsem adına. Işığımsın, düşlerimsin, biricik sevgilimsin benim. Olaydı bu. Genç kızlar, delikanlılar, her yaştan ve her sınıftan insan bu şarkının sözlerini satın almak için koşar gelirlerdi. En çok sevdiğim özellikle 400 ve 500 reislik broşürleri satmaktı. Alan bir genç kızsa sorun yoktu. Paranızın üstü küçük hanım dediğimde sende kalsın, şeker alırsın diyordu genellikle. Gitgide Bay Arivaldo'nun konuşmasını bile benimsiyordum. Öyle oldu mu hep aynı şeyi yapardık. Rastladığımız ilk kahveye girer, hıtır hıtır hıtır hıtır yer, yanında ya sodayla portakal suyu ya sodayla frenk üzümü suyu içerdik. Ardından elimi cebime atar ve paraları masanın üzerine yayardım. İşte Bay Arivaldo deyip önüne iterdim hepsini. Güler ve şöyle karşılık verirdi. Çok namuslu bir yumurcaksın Zeze. Bay Arivaldo, bana daha önceleri söylediğiniz ufaklık sözünü anlama geliyor. Ana yurdum kutsal bahiyada küçük cılız mini minnacık çocuk demektir. Başını kaşıdı ve geğirmek için elini ağzına götürdü. Özür diledi ve bir kürdan aldı. Para aynı yerde duruyordu. Şunu düşünüyordum Zeze diye ekledi. Bugünden sonra bozukluklar sende kalabilir. Hem biz düettoculuk yapmıyor muyuz? Düettocu ne demek? İki kişinin birlikte şarkı söylemesi. Öyleyse bir Maria Mole isteyebilirim. Ne istersen yap arkadaş, para senin. Teşekkür ederim arkadaş. Taklidime güldü, pastamı yerken ona bakıyordum. Gerçekten düettocu muyuz biz? Artık öyle. O zaman izin verin de Fanny'nin koro bölümünü ben söyleyeyim. Siz yüksek sesle söylersiniz, ben hafiften katılırım. Kötü bir öneri değil Zeze. Elbette yemekten sonra işe koyulduğumuzda Fanny ile başlarız, çok seviliyor. Yakıcı güneşin altında gerçekten de işe koyulduk. Fanny ile başlamıştık ki bir felaket oldu. Şemsiyenin altında kaskatı ve yüzü pudradan bembeyaz Bayan Maria de Penha tam karşıdan geliyordu. Fanny'yi işitince durdu. Bay Arivaldo felaketi sezmişti. Şarkıya devam ederken yürümem için dirseğiyle beni dürttü. Ama boşuna, Fanny'ye öyle dalmıştım ki hiçbir şey fark etmedim. Dona Maria de Penha şemsiyesini kapadı, ucuyla pabucunun burnuna vurmaya koyuldu. Şarkıyı bitirdiğimde öfkeli bir havaya bürünüp bağırdı. Çok güzel, çok güzel. Bir çocuğa böyle ahlaksızca bir şarkı söyletmek gerçekten güzel. Bayan, bu işin ahlaksızca bir yanı yok, namuslu bir iştir bu. Utanç duymuyorum işimden, anlıyor musunuz? Bay Arivaldo'yu hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Kadın kavga arıyordu, aradığında bulacaktı. Bu çocuk sizin oğlunuz mu? Hayır efendim, ne yazık ki değil. Yeğeniniz mi, ailenizden biri mi? Ailemle ilgisi yok. Kaç yaşında? 6. Boyuma bakıp kuşkuya düştü ama gerilemedi. Bir çocuğu sömürmeye utanmıyor musunuz? Hiç kimseyi sömürdüğüm yok. İstediği ve hoşlandığı için benimle şarkı söylüyor, anladınız mı? Hem ona para da veriyorum, vermiyor muyum? Başımla evetledim, kavga çok hoşuma gidiyordu. Kadının güm diye yere yuvarlandığımı işitmek için karnına bir kafa atmak geçiyordu içimden. Gereken önlemi alacağımı bilin, papaz efendiyle konuşacağım, ergin olmamış çocuklarla uğraşan yargıçla konuşacağım, polise bile gideceğim. Tam o sıra sustu ve gözleri dehşetle doldu. Bay Arivaldo koca bıçağını çekmiş ona yaklaşıyordu. Kadının bayılacağı anı kestirebiliyordum. Defolun bayan, defolun gidin hemen. Kötü bir insan değilim. Ama başkalarının hayatına karışan cadalozların dilini kesmek gibi bir huyum vardır. Koca karı kas katı kesilip uzaklaştı. Biraz ötede döndü. Öfkeli bir hareketle şemsiyesini salladı. Göreceksiniz. Defolun seni zardalozun cadalozu. Kadın şemsiyesini açtı ve uzaklaştı. Öğleden sonra Bay Arivaldo paraları sayıyordu. Elimdekilerin hepsini sattım Zeze, haklısın, bana uğur getiriyorsun. Dona Maria de Penha'yı düşündüm yine. Bir şey yapar mı? Hiçbir şey yapamaz Zeze, çok çok papazla konuşur. Papaz da ona en iyisi bu işin arkasını bırakın Dona Maria, Kuzeylilerin şakası yoktur der. Paraları cebine attı, çantasını topladı, sonra pantolon cebinden dörde katlanmış kağıdı çıkardı. Bu da ablan Gloria için. Gerindi, nefis bir gün oldu diye ekledi. Bay Arivaldo, ne var? Zardalozun cadalozu ne demek? Ne bileyim yavrum, öfkeyle uyduruverdim işte. Ve durumundan pek hoşnut bastı kahkahayı. Gerçekten onun karnını deşmek istiyor muydunuz? Tabii ki hayır, korkutmak için yaptım bunu. Karnını deşseydiniz ne çıkardı içinden? Bağırsak mı yoksa oyuncak bebeklerdeki gibi kıtık mı? Gülerek ve dostcana yanağımı okşadı. Bir şey söyleyeyim mi sana Zeze, sanırım bok çıkardı. Birlikte gülmeye koyulduk. Korkma canım, adam öldürmek elimden gelmez. Kimseyi, bir tavuğu bile kesemem ben. Karımdan da öyle korkarım ki beni hep süpürge sapıyla döver. İstasyona gitmek üzere ayağa kalktı elimi sıkarken. Yine de emin olmak için bir süre bu sokaktan geçmemeliyiz dedi. Elimi daha da güçlü sıktı. Haftaya görüşmek üzere arkadaş. Başımla evetledim. Ağır ağır istasyonun basamaklarını çıktı, tepeden bana seslendi. Sen bir meleksin Zeze. Ona veda ettim ve gülmeye koyuldum. Melek ya, bilse ki. İkinci bölüm. O sıra göründü küçük İsa olanca hüznüyle. Yarasa. Elini çabuk tut Zeze, okula geç kalacaksın. Masanın başına oturmuş hiç acele etmeden kuru ekmekle kahvemi yiyip içiyordum. Her zamanki gibi bir dirseğim masaya dayalıydı. Duvara raptiyelenmiş takvime bakıyordum. Gloria sinirli ve telaşlıydı. Dinlenmiş bir kafayla ev işlerine başlamak için öğlene kadar görünmemek üzere bir an önce kaybolmamızı sabırsızlıkla bekliyordu. Hadi bakalım şeytan dedi. Daha saçın bile taranmamış. Hep saatinde hazırlanan Totoca gibi olmalısın. Gidip bir tarak getirdi. Saçlarımı taramaya başladı beni. Şu sarı çıyanın taranacak 3 tel bile saçı yok diye söyleniyordu bir yandan da. Ayağı kaldırıp tepeden tırnağa incelemeye başladı. Önlüğüm temiz miydi ya pantolonum? Artık yolu tut Zeze. Totoca ve ben çantalarımızı omuzumuza asıyorduk. İçinde kitaplarımız, defterlerimiz, bir de kalemlerimiz vardı yalnızca. Kahvaltılık bir şey söz konusu değildi. Öbür çocuklar içindi bu. Gloria çantamın dibini yokladı, bilgilerin ağırlığını hissetti ve güldü. Okula varmadan çarşının orada giyeceğimiz lastik pabuçlarımız ellerimizdeydi. Sokağa çıkar çıkmaz Totoca tabanları yağlıyor, beni arkada bırakıyordu. O zaman içimdeki kötülük prensi uyanıyordu. Dilediğimi yapabileceğim için Totoca'nın bırakıp gitmesinden hoşnuttum. Beni asıl büyüleyen Rio São Paulo yoluydu. Çünkü yarasa olmak, evet yarasa olmak. Arabaların arkasına asılmak ve yolun rüzgarını lastiklerin ıslık çalışında hızı hissetmek. Yeryüzünün en güzel şeyiydi bu. Hepimiz yapıyorduk. Totoca arkadan gerektiğini, arabalar yüzünden çok sıkı tutunmak gerektiğini, özellikle öğütleyip nasıl yapılacağını da iyice öğretmişti. Kıza zamanda korku nedir bilmez olmuştum. Serüven tutkusu beni en zorlu arabaların arkasına takılmaya itiyordu. Öyle gözü pek olmuştum ki Bay Ladislan'ın arabasına daha durmadan atlamıştım. Tek beceremediğim Portekizli'nin güzel arabasıydı. Gerçekten nefis bakımlı bir arabaydı bu. Madeni yerleri ayna gibi parlıyordu. Kornasının çok güzel bir sesi vardı. Kırdaki inekler gibi böğürüyordu. Ve o, bu harika şeyin sahibi olan o adam, insanı hiç de yüreklendirmeyen küstah bir havayla geçip gidiyordu. Kimse kendisini bu herife taşıtma cesaretini gösteremiyordu. İnsanı dövdüğü, öldürmeden önce de hadım etmekle tehdit ettiği söyleniyordu. Bu yüzden hiçbir öğrenci yarasa oyununu ona uygulamaya cesaret edemiyordu. Ya da hiç değilse şimdiye kadar cesaret edememişti. Bundan Mingunho'ya söz ettiğimde şöyle dedi. Gerçekten hiç kimse mi Zeze? Gerçekten hiç kimse, bu cesareti kendinde bulan kimse çıkmadı. Mingunho'nun güldüğünü fark ettim, ne düşündüğümü seziyordu. Ama denemek isteğiyle yanıp tutuşuyorsun değil mi? Orası öyle sanırım. Ne sanıyorsun? Bu kez gülen bendim. Çabuk söyle. Çok meraklısın. Nasıl olsa her zaman anlatırsın bana. Eninde sonunda anlatırsın. Kendini tutamazsın. Şunu biliyor musun Mingunho? Evden saat 7'de çıkıyorum değil mi? Kavşağa vardığımda saat 7'yi 5 geçiyor. 7'yi 10 geçede Portekizli arabasını yoksulluk ve açlık bakkalyesinin köşesinde durdurup bir sigara alıyor. Günün birinde cesaretimi toplayacağım, arabaya binmesini bekleyeceğim ve hop! Bunu yapamayacak gibisin. Yapamaz mıyım? Görürsün. Şimdi yüreğim çarpıyordu. Araba durmuş, Portekizli inmişti. Mungunho'nun davranışı beni cesaretle korku arasında kararsız bırakıyordu. Gitmek istemiyordum ama gururumda koşmaya zorluyordu beni. Barın arkasını dolandım ve duvar dibine büzüldüm. Fırsattan yararlanıp lastik pabuçlarımı da giydim. Yüreğim öylesine çarpıyordu ki tütüncü dükkanında bulunan Portekizli'nin yüreğimin sesini duymasından korkuyordum. Bir şey fark etmeden dışarı çıktı, kapının açıldığını işittim. Ya şimdi ya da hiçbir zaman Mungunho. Bir atılışta arkadaki yedek tekerleğe yapıştım. Korku bana güç veriyordu. İlkokula kadar uzunca bir yol olduğunu biliyordum. Arkadaşlarıma karşı kazandığım zaferin tadı şimdiden damağımdaydı. Ay, öyle güçlü, öyle tiz bir haykırış koyvermiştim ki insanlar bir kaza olup olmadığını anlamak için dükkanın kapısına koştular. Arabanın üstünde yerden 50 santim yükseklikte asılı kalmıştım. Sallanıyor sallanıyordum. Kulaklarım ateş gibiydi. Planımda bir yanlışlık olmuştu herhalde. Heyecandan motorun çalışıp çalışmadığına kulak vermeyi unutmuştum. Portekizli'nin koca suratı sanki daha da büyümüştü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. Seni haylaz seni diye haykırdı. Demek sendin ha. Böyle bir yumurcakta bu kadar küstahlık. Beni yere bıraktı, kulaklarımdan birini de koyverdi ve koca koluyla gözdağı verdi. Her gün arabamı gözlediğini fark etmedin mi sanıyorsun haylaz? Sana öyle bir ders vereyim ki bir daha aynı şeyi yapma isteğini duymayasın. Küçük düşmek çektiğim acıdan daha çok üzüyordu beni. Bu hayvana ağız dolusu sövmek isteği duyuyordum içimde. Ama beni bir türlü bırakmıyordu. Düşüncelerimi sanki seziyor, boştaki öbür eliyle beni korkutmaya devam ediyordu. Konuş, söv hadi, neden konuşmuyorsun? Gözlerim yaşlarla doluydu. Bu sahnede hazır bulunan ve kötü kötü gülen insanlar karşısında acı çekmek ve küçük düşürülmek yüzünden gözlerimde biriken yaşlarla susuyordum. Portekizli alaylarını sürdürüyordu. Hadi neden bana sövmüyorsun yumurcak? İçimden vahşi bir başkaldırma isteği yükseldi. Nefret dolu bir sesle ona karşılık verebilmeyi başardım. Şimdi hiçbir şey söylemiyorum ama düşünüyorum, büyüdüğümde sizi öldüreceğim bayım. Bir kahkaha koyverdi. Oradakiler de onu taklit ettiler. İyi ya, büyü öyleyse, yaramaz, seni bekliyorum ama daha önce sana iyi bir ders vereceğim. Kulağımı bırakıp beni dizlerinin üzerine yatırdı. Bir şaplak indirdi kıçıma, bir tek şaplak. Ama öylesine hızlı vurmuştu ki kıçımın karnıma girdiğini sandım. Sonra beni bıraktı. Sendeleyerek alaylı sözler arasında uzaklaştım. Rio Sao Paulo yolunun öbür yanına vardığımda acıyan kaba etlerimi ancak ovuşturabildim. Orospu çocuğu görürdü gününü o. Öcünü alacağıma yemin ettim. Yemin ettim ki, ama bu uğursuz heriflerden uzaklaştıkça acı azalıyordu. En kötüsü de okuldakilerin durumu öğrendiklerinde yapacaklarıydı. Ya Moginho'ya ne diyecektim? Olayı görenler bir hafta boyunca yoksulluk ve açlığın önünden her geçişimde büyük insanlara özgü o her zamanki ukalalıklarıyla bana güleceklerdi. Daha erken evden çıkmalı ve başka bir yerden geçmeliydim. Çarşıya yaklaşırken bu havalardaydım. Gidip çeşmede ayaklarımı yıkadım, lastik pabuçlarımı giydim. Totoca beni heyecan içinde bekliyordu. Başarısızlığımı ona anlatmayacaktım. Zeze bana yardım etmelisin. Ne yaptın? Vie'yi hatırlıyor musun? Baron de Campanama'da oturan şu boğa mı? Evet, çıkışta beni dövecek. Onunla benim yerime dövüşür müsün? Ama beni öldürür. Hiç bile, sen kavgacısın ve yüreklisin. Tamam, çıkışta mı? Çıkışta. Totoca böyleydi, hep başı derde girerdi. Bunların sıkıntısını ben çekerdim. Ama hoşuma da gitmiyor değildi. Portekizli'ye karşı içimde biriken öfkenin bütün acısını bir yerden çıkaracaktım. Gerçek şu ki o gün esaslı bir sopa yedim. Kavganın sonunu morarıp kapanmış gözler ve sırık içinde kalmış kollarla getirdim. Totoca öbür çocuklarla birlikte yere oturmuştu. Kendi kitaplarıyla benimkiler dizlerinin üzerinde yalnızca beni yüreklendiriyordu. Aynı zamanda da yol gösteriyordu. Karnına bir kafa at Zeze, ısır onu, tırmala, yağ tulumunun teki, okkalı bir tekme savur orasına. Yandaşlarıma ve verdikleri öğütlere karşın Bay Rosenberg pastanesinden çıkmasa pestile dönecektim. Kasasını bıraktı ve Bia'yı yakasından tutup sarsarak çekti. Utanmıyor musun, senin gibi koca bir çocuğun böyle bacak kadar birini dövmesi ayıp değil mi? Evde konuşulanlara bakılırsa Bay Rosenberg'in ablam Lala'ya gizli bir tutkunluğu vardı. Hepimizi tanıyordu ve içimizden biri Lala'yla birlikte olduğunda Bay Rosenberg altın dişlerini ışıltatan geniş bir gülümsemeyle pastalar ve şekerlemeler sunardı. Dayanamadım. Sonunda yenilgimi Moginho'ya anlattım. Bu morarıp şişmiş gözle yenilgimi ondan uzun süre saklayamazdım ayrıca. Babam beni bu durumda görünce birkaç tokat attı ve Totoca'ya öğütler verdi. Babam Totoca'yı hiç dövmezdi, beni döverdi yalnızca. Çünkü kötü olan her şey vardı bende. Moginho olanları duymuştu kuşkusuz. Öyleyse neden ona anlatmamalıydım? Beni dinledi, sözümü bitirdiğimde nefretle konuştu. Ödlek! Ne kavgaydı ama, görmeliydin. Böylece Portekizli ile aramda geçenlerin hepsini anlattım. Yürekliliğim soluğunu kesmişti. Bana şu öğüdü verdi. Bir gün öcünü almak zorundasın. Evet, alacağım öcümü. Tom Mix'ten tabancasını, Fred Thompson'dan ay ışığını alıp bir alayda Comanche Kızılderilisi toplayacağım. Günün birinde sana onun bir bambunun ucunda dalgalanan saçlarını getireceğim. Yine de az sonra öfkem geçti gitti. Başka şeylerden konuşmaya başladık. İlk sururca haberin yok. Geçen hafta iyi bir öğrenci olduğum için bana Tılsımlı Gül adlı masal kitabını armağan ettiklerini hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Kitabı okuduğumu sana söylemedim daha. Bir periden kırmızı beyaz bir gül alan prensin öyküsüydü. Bu değerli prens koşumları altından bir ata biniyormuş. Kitapta öyle anlatılıyor. Bu altın koşumlu at üzerinde serüven arayarak yolculuk ediyormuş. İlk tehlikede Tılsımlı Gül'ü bir sallıyormuş. Kaçıp kurtulabilmesi için korkunç bir duman beliriyormuş ortalıkta. Doğrusunu istersen Moginho, bu masalı çok saçma buldum. Biliyor musun, benim yaşamak istediğim serüvenler gibi değil bu. Ben Tom Mix'inkiler, Buck Jones gibiler, Fred Thompson'kiler, Richard Talmadinkilere benzer gerçek serüvenler yaşamak istiyorum. Deli gibi dövüşüyorlar onlar, tabancalar atılıyor, yumruklar konuşuyor. Her tehlikeden kurtulmalarını sağlayacak tırsımlı bir gül olsa işin çekiciliği kalmazdı, ne dersin? Ben de sıkıcı olacağı görüşündeyim. Ama senden istediğim bu değil. Bir gülün gerçekten böyle şeyler yapabileceğine inanıp inanmadığını öğrenmek istiyorum. Gerçekten de çok garip geliyor insana. Büyükler bir takım masallar anlatıyorlar ve çocukların her anlattıklarına inandıklarını düşünüyorlar. Çok doğru. Bir gürültü işittik. Louis yaklaşıyordu. Küçük kardeşim gitgide tatlı bir çocuk oluyordu. Ne sulu gözlü ne de şamatacı. Onunla uğraşmak zorunda kaldığım zamanlar bile bu işi hemen hep isteyerek yapıyordum. Moginho'ya şöyle dedim. Ona bu masalı anlatacağım için konuyu değiştirdim. Çok da beğenecek. Küçük bir çocuğun hayallerini yıkmamalı. Zeze, oynayalım mı? Ben oynuyorum işte. Sen ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesinde gezinmek istiyorum. İçinde yalnızca kara tavukla iki pilicin bulunduğu kümese isteksizce baktım. Çok geç oldu dedim. Aslanlar yatmaya gitti. Bengal kaplanları da. Bu saatte her yer kapalı. Bilet satmıyorlar artık. Öyleyse Avrupa'da yolculuk edelim. Bu küçük haşarı her duyduğunu belliyor, yanılmadan da yineliyordu. Ama işin doğrusu şu Avrupa yolculuğuna da hiç istekli olmadığımdı. Munginho'nun yanında kalmayı yeğliyordum. Munginho benimle alay etmiyordu, şiş gözümü başıma kakmıyordu. Küçük kardeşimin yanında oturdum, ona tatlılıkla şöyle dedim. Otur şuraya, bir oyun düşüneceğim. Ve az sonra saflık perisi beyaz bir bulutun üzerinde uçarak geçti. Ağaç yapraklarını, ırmaktaki yüksek otları, ilk surucanın dallarını oynattı. Bir gülümseme aydınlattı hırpalanmış yüzümü. Bunu sen mi yaptın Munginho diye sordum. Ben mi? Hayır. Ah ne güzeldi ama rüzgar çağı geliyor. Sokağımızda her şeyin bir çağı vardı. Bilgelerin çağı, topaç çağı, sinema yıldızlarının resimlerini toplama çağı. Uçurtma çağı çağların en güzeliydi. Gökyüzünün her köşesi renk renk uçurtmalarla kaplı olurdu. Her biçimde güzel uçurtmalarla. Gökyüzünde bir savaştır giderdi. Uçurtmaların başları tokuşur, savaşlar çıkar, kementler atılır, kılıçlar savrulurdu. Bu arada jiletler de uçurtmaların iplerini keser ve bir uçurtma dengesiz kuyruğunu ipine sararak döne döne yere inerdi. Güzeldi bütün bunlar. Yeryüzü sokak çocuklarının da, Bangu'nun bütün sokaklarındaki çocukların. Sonra elektrik tellerine takılı bir ölü kalırdı geriye ve koştururdu hemen elektrik idaresinin kamyonu. Öfkeli adamlar tellerin canını okuyan ölü uçurtmaları çıkarmaya gelirlerdi. Rüzgar, rüzgar derken rüzgarla birlikte aklıma bir şey geldi. Avcılık oynayalım mı Louis? Ata binmeyi bilmem. Büyüyecek ve yakında öğreneceksin. Otur şuraya ve ata nasıl binildiğine bak. Munginho bir anda yeryüzünün en güzel atı oluverdi. Hızı arttı, kısacık otlar yemyeşil, uçsuz bucaksız bir ovaya dönüştü. Kovboy giysim altın işlemeliydi. Göğsümde şerif yıldızı parlıyordu. İleri küçük at, ileri dört nal, dört nal diye bağırdım. Lak lak lak, yeniden bulmuştum Tom Mix ve Fred Thompson'ı. Butch Jones bu kez gelmek istememişti. Richard Talmat yeni bir filmde oynuyordu. İleri ileri küçük at, dört nal, dört nal. İşte tozu dumana katarak gelen kızılderili dostlarım. Lak lak lak, kızılderililerin nal sesleri büyük bir gürültü çıkarıyordu. Dört nal, dört nal, küçük at, ova, bizonlar ve yaban öküzleriyle dolu. Ateş açacağız dostlarım, grav grav grav, taka taka taka. Fiyu fiyu fiyu, oklar ıslık çalıyordu. Rüzgar, nal sesleri, çılgınca at sürme, toz bulutları ve neredeyse haykıran Louis'nin sesi. Zeze, zeze. Atımı hafifçe durdurdum ve gösterdiğim başarılardan ötürü başım dönmüş durumda yere atladım. Ne var, yoksa bir yaban öküzü üzerine mi geliyor? Hayır, başka bir oyun oynayalım. Çok kızılderili var, korkuyorum. Ama bunlar apaçiler, hepsi dost. Yine de korkuyorum, çok kızılderili var. Fetih, ilk günler sigara almak için durduğunda Portekizli'ye rastlamamak için erken çıkıyor. Üstelik yolun öbür yanında yürümeye ve evleri birbirinden ayıran sütleyen çitlerinin gölgesinde gizlenmeye dikkat ediyordum. Rio Sao Paulo yoluna varır varmaz karşıya geçiyor. Lastik pabuçlarım elimde neredeyse fabrikanın duvarına yapışarak yola devam ediyordum. Bütün bu önlemler birkaç gün sonra gereksizleşti. Sokağın belleği zayıftır çünkü. Artık kimse Bay Paulo'nun oğlunun becerilerini hatırlamıyordu. Yalnız suçlama sırasında beni şöyle gösteriyorlardı. Bay Paulo'nun oğlu bu. Bay Paulo'nun şu azgın oğlu. Bay Paulo'nun şu ünlü oğlu. Bir keresinde de korkunç bir şey uydurdular. Bangu takımı Andaray takımına yenilince şöyle alay ettiler. Bangu takımı Bay Paulo'nun oğlu gibi pestile döndü. Ara sıra o uğursuz arabanın kavşakta durduğunu görüyor, büyüdüğümde öldürmeye karar verdiğim Portekizli'yi görmemek için yolumu değiştiriyordum. Evet, yeryüzünün en güzel arabasının direksiyonunda çalımla oturan o hayvanın geçişini görmemek için adımlarımı yavaşlatıyordum. O sıra birkaç gün ortadan kayboldu Portekizli. Ne büyük rahatlıktı. Kuşkusuz çok uzaklara gitmişti, belki de tatile. Daha rahat bir yürekle okulun yolunu tuttum. Bu adamı ileride öldürme zahmetine deyip değmediğini bile düşünmeye başlamıştım. Ama kesin olan bir şey de vardı. Daha gösterişsiz bir otomobilin arkasına atladığımda aynı heyecanı hiç duymuyordum. Kulaklarım da başlıyordu yanmaya. İnsanlarla sokağın günlük hayatı olağan akışını izliyordu. Uçurtma ve sokaktaki çılgın oyunlar çağı gelmişti. Mavi gökyüzü her renkteki o eşsiz uçurtmalarla kaplıydı. Rüzgar çağı geldi mi Munginho'dan biraz uzaklaşıyordum. Ancak esaslı bir kötekten sonra cezaya çarptırıldığımda gidip yeniden onu buluyordum. Kaçmaya da kalkmıyordum hiç. Çünkü kaba etlere üst üste inen iki tokat insanın canını müthiş yakıyordu. Böyle durumlarda Kral Louis'yi şeker portakalı fidanını süslemeye, koşumlarını takmaya, bayılıyordum bu deyime, götürüyordum. Fidanımın büyüdüğünü söylemek gerek. Yakında bana çiçek ve meyve verecekti. Öbür portakal ağaçları geç kalmıştı. Benim şeker portakalı fidanım Edmundo dayının benim için söylediği gibi erken gelişmişti. Daha sonra dayım bunun ne anlama geldiğini anlattı bana. Ötekilerden önce olan şey. Aslında dayımın bu konuyu bana pek iyi anlatamadığını sanıyorum. Şu anlama geliyordu yalnızca. İleride olan her şey. Sicim parçaları iplikler alıyor, bir sürü gazoz kapağını delip Munginho'ya koşum takıyordum. Güzelliği görülmeye değerdi. Rüzgar estiğinde gazoz kapakları birbirine vuruyordu sanki. Ay ışığına binen Fred Thompson'un mahmuzları vuruyordu birbirine. İlkokulun dünyası da çok hoştu. Bütün ulusal marşları ezbere biliyordum. Gerçek büyük marşı, öbür bayrak marşlarını ve ulusal özgürlük marşını. Özgürlük kanatlarını aç ülkemize. Benim en çok sevdiğim buydu. Tom Mix'in de sanırım. Ata binip avlandığımız ya da savaşmadığımız günler bana saygıyla şöyle diyordu. Hadi Pinaş savaşçısı, özgürlük marşını söyle. İncecik sesim uçsuz bucaksız ovayı dolduruyordu. Salıları Bay Arivolda'ya yardım ettiğim sıralar söylediklerimden çok daha güzeldi. Salı günleri her zamanki gibi okulu asıp dostum Arivolda'yı getirecek treni bekliyordum. Elinde az sonra satacağımız şarkı sözleri destesiyle merdivenden inişini görüyordum. İki torba dolusu şarkı sözü vardı yanında. Yedekti bunlar. Aşağı yukarı her seferinde bütün şarkı sözlerini satardı. İkimizi de sevince boğardı bu. Okul bahçesinde zaman buldukça bilye oynardık. Ben bu işin şampiyonu olarak tanınırdım. Attığımı vururdum. Çantamdaki bilyelerin üç katıyla eve dönmediğim pek seyrekti. En duygulandığım olay da öğretmenin bayan Cecilia Payne'le olan ilişkimdi. Ona sokakta çocukların en şeytanı olduğum anlatılsa, herhangi birinden daha çok sövdüğüm söylense inanmazdı. Hele yaramazlıkta benzerin bulunmadığını kanıtlasalar buna hiç kulak asmazdı. Okulda bir melektim. Bana en ufak bir sitemde bulunan yoktu. O zamana kadar okul içinde gördükleri en küçük çocuk olduğundan öğretmenlerin sevgilisiydim. Kendi öğretmenim bayan Cecilia Payne yoksulluğumuzu biliyordu. İkindi kahvaltısında benden başka herkesin bir şey yediğini görünce üzülüyor, beni bir kenara çekip pastaneden kremalı börek almaya yolluyordu. Beni o kadar seviyordu ki ona hayal kırıklığına uğratmamak için uslu duruyordum herhalde. İşte o sıra başıma geldi bu iş. Her zamanki gibi Rio São Paulo yolunda ağır ağır yürüyordum. Derken Portekizli'nin koca arabası yavaşça yanımdan geçti. Korna 3 kez çaldı ve canavarın bana gülümseyerek baktığını gördüm. Bu da nefretimi ve büyüyüp onu öldürme isteğimi yeniden uyandırdı. Bütün gururumu topladım ve onu görmezlikten gelerek başımı dikip geçtim. Sana anlattığım gibi Munginho, her gün aynı şey, sanki geçmemi bekliyor ve başlıyor korna çalmaya. 3 kez çalıyor, dün de eliyle bir işaret yaptı. Sen ne yapıyorsun? Kılımı bile kıpırdatmıyorum, onu görmezlikten geliyorum. Benden korkmaya başlıyor. Yakında 6 yaşımı dolduracağım. Kısa süre sonra da büyüyüp kocaman olacağım. Senden korktuğu için dost olmaya kalkmasın. Hiç kuşkum yok, bekle sandığı getireyim. Munginho biraz büyümüştü. Eğerime tırmanmak için yere bir sandık koymam gerekiyordu. Tamam, şimdi gevezelik edebiliriz. Tepeye tünediğimde kendimi herkesten büyük hissediyordum. Görüntüye ırmaktaki ot kümelerine, onlara konup sağa solu gagalayan saka kuşlarıyla isketelere tepeden bakıyordum. Akşam olup da hava biraz kararınca başka bir Luciano, Campodos, Avansos'taki uçaklardan biri gibi tepemde neşeyle dönüp durmaya başlıyordu. Başlangıçta Munginho bile yarasadan korkmayışıma şaştı. Çünkü genellikle bütün çocuklar yarasadan korkar. Üstelik Luciano günlerdir görünmemişti. Kendine başka bir Campodos, Avansos bulmuş olmalıydı. Gördün mü Munginho, Nega Ejonio'nun tarmutları sararmaya başlıyor. Yakında olgunlaşacaklar. İşin kötüsü beni bir yakalarsa Munginho. Bugün 3 kez dayak yedim zaten. Ceza verdikleri için buradayım. Ama şeytan yere inmeme yardım etti ve beni sütleyen çitine doğru itti. İkindi rüzgarı burnuma hint armutlarının kokusunu getiriyordu. Ya da ben öyle sanıyordum. Sağa bir göz atıyor, solda bir dalı itiyordum. Ve şeytan kulağıma durmadan fısıldıyordu. Hadi sene bu dala, ortalıkta kimsenin olmadığını görmüyor musun?